Giriş, sayfa 1. Geçtiğimiz 10 yılda yaptığım her Tang Fu programında birisi elini kaldırıp sorar: biz bunları okulda neden öğrenmedik? Güzel soru. Bize 3 ana ders, okuma, yazma ve aritmetik öğretilir. Ama yine çok önemli 4. ve 5. yani saygıyla kararlılık öğretilmez. Fiilleri ve zarfları öğretirler. Ancak bazı sözcüklerin sataşmalara yol açacağını öğretmezler. Yabancı diller öğreniriz ama kendi dilimizi başkalarıyla daha iyi geçinmek için kullanmayı öğrenmeyiz. Bu kitap işte bunu ele almaktadır. Ben, birbirimize saygıyla davranmayı öğrenmenin en az matematik, fen ve tarih kadar önemli olduğuna inanıyorum. İnsanlarla iyi geçinebilmek, yapıcı iletişimin bir yan ürünüdür ve öğretilebilir bir beceridir. Yalnızca öğretilebilmekle kalmaz, öğretilmesi gerekir. Lee Iacocca şöyle demiştir: İnsanlarla geçinemiyorsanız iş hayatında yeriniz yoktur. Çünkü burada bütün yaptığımız budur. Kabul edelim, eğer insanlarla geçinemezsek hiçbir yere ait olmadığımızı hissedebiliriz. Kişiler arası becerileriniz sizin için bir artı değer mi, yoksa bir yük mü? Karşınızdaki insanlardan olumlu bir ilgi, saygı ve işbirliği görecek şekilde iletişim kurabiliyor musunuz? Eğitimci olarak öğrencilere çoğu zaman sözcükleri iyi kullanın diyoruz. Sorun şu ki pek çoğumuz kendimizi ifade etmek ve farklılıkları gidermek için hangi sözcükleri kullanacağımızı bilmiyoruz. Bunun sonucunda ya dilimizin tutulup hiçbir şey söylemiyoruz ya da dilimiz sürçüp işleri daha da berbat ediyoruz. Her iki tepkinin de yararı yoktur. İşte Tang Fu bu noktada işin içine girer. Tang Fu yapıcı iletişimdir. İnsan bir kez dünyaya geldi mi, iletişim tek başına o kişinin diğer insanlarla ne tür ilişkiler kuracağını ve başına neler geleceğini belirleyen en büyük faktördür. Virginia Satır. O halde Tang Fu tam olarak nedir? Öncelikle ne olmadığını açıklığa kavuşturalım. Bir Tang Fu basın turu çerçevesinde New York'a uçuyordum ve ertesi sabah yapacağım bir TV söyleşisi için hazırlanmam gerekiyordu. Bir alıntıyı tekrar kontrol etmek için kitabı çantamdan çıkardım. Koridorun karşı tarafında oturan bir kadın kitabın kapağına göz attı, sonra elimden kapıp bağırdı: çok ilginç görünüyor, söyleyin bana ne anlatıyor? Gülümseyerek cevap verdim: kendimiz de benzeri biri olmadan zor insanlarla başa çıkma yollarını anlatıyor. Oo, dedi, keşke bir önce bindiğim uçakta bu kitap bende olsaydı. Korkunç bir adamın yanına düştüm. Kitabınız işime yarayabilirdi. Onu kafasına indirebilirdim. Tang Fu'nun amacı işbirliği sağlamaktır. Gazeteci: Batı uygarlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Mahatma Gandhi: bence iyi bir fikir. Tang Fu, insanın yüzüne vurmak, taşı gediğine sokmak, sinirlenmek ya da ödeşmek demek değildir. İnsanlara hadlerini bildirmek de değildir. Kendimizi karşımızdakinin yerine koyup nefretle değil, şefkatle karşılık verebilmektir. İnsanlara aklımızdan geçenleri söylemek de değildir. Eve dönerken en uygun cevabı düşünüyor olmak yerine, zor durumlarla anında başa çıkıp kendi kendimize huzur vermektir. Tang Fu, Kung Fu'nun sözel biçimidir. Tıpkı savaş sanatı uzmanları gibi, bizim hedefimizde saldırganlığı savuşturarak, silahsızlandırarak ve dağıtarak barışı sağlamaktır. Biz kavga aramayız ve eğer birisi bizimle kavgaya girişirse karşılık verip işleri daha da kötü hale getirmeyiz. Düşmanlığı giderip uyumu arttırmak için sözlü dövüş sanatımızı kullanırız. Tang Fu uygar bir iletişim yaklaşımıdır. Bizlere 1. Hatalar yerine çözümlere odaklanmamızı sağlayan, 2. başkalarını da aynı biçimde karşılık vermeye motive edecek olumlu bir nezaket örneği sergileten bir sözel diplomasidir. Dürüstlüğe dayalı bir kavramları kullanarak başkalarına işbirliği içinde çalışıp beraber yaşamanın yalnızca mümkün olmakla kalmayıp herkesin de yararına olduğunu gösterebiliriz. Okuyun ve yararını görün. Eğitimin amacı bilgi değil, eylemdir. Thomas Kempis. Çok meşgul olduğunuzu biliyorum. O yüzden bu kitapta gerçek dünyada işe yaramayan soyut kavramlarla vakit kaybedilmiyor. Birisi kalkıp bize bağırırken ya da hatamız olmayan bir şeyden dolayı bizi suçlarken tesellilerin pek yararı olmaz. Bu kitapta çaresizlikten kaynaklanan sinirliliği hızlı aşmanın, sabırsızlığa eş duyuma çevirmenin, sorunları uygun bir espri anlayışıyla çözmenin, ayaküstü düşünmenin, ateş altında soğukkanlılığınızı korumanın ve başkaları umursamasa bile ilgi göstermeye devam etmenin 30 yolunu öğreneceksiniz. Her bölümün sonunda bir eylem planı ve gençliğe yönelik bir Tang Fu önerisi bulunmaktadır. Bu kitabın lise ve üniversitelerde ders kitabı olarak kullanılması en büyük umudumdur. Hayatın farklı yönlerinden gelen insanlar bana bunları daha önce öğrenmiş olmayı dilediklerini söylemişlerdir. Bir katılımcı şöyle hayıflanmıştı: "Bunları daha önceden öğrenmiş olsaydım, bunca acıyı önleyebilir, pek çok ilişkiyi kurtarabilirdim." Çok sevdiğim bir öğretmen bir zamanlar bana, "Kısa bir kalem uzun bir bellekten iyidir," demişti. Lütfen bu kitabı o kalemi aklınıza tutarak okuyunuz. Size özellikle uygun bir düşünceye rastladığınızda bir kağıda not edip bilgisayarınızın sınıftaki duyuru tahtasının ya da evdeki buzdolabının üzerine yapıştırınız. Gözden ırak, gönülden ırak sözünü duymuşsunuzdur. Bu görsel hatırlatıcıları gün boyunca sık sık görebileceğiniz yerlerde hem göz önünde hem de akılda tutun ki niyetlerinizi eyleme dönüştürme sorumluluğunu üstlenebilesiniz. Başkalarından ders alın. Başkalarının hatalarından ders almalıyız. Bütün o hataları bizzat yapmaya vaktimiz yok. Groucho Marx. Bu kitapta bulacağınız örnekleri canı gönülden sağlayan herkese teşekkür ederim. Doktor sağlığa giden, antrenör en iyi performansa giden, öğretmen de bilgiye giden kestirme yoldur denir. Bu katkı sahipleri de deneme yanılma yöntemiyle öğrendiklerinin sizin başkalarıyla iyi ilişkiler kurma başarınıza kestirme yol olabilecekleri umuduyla hatalarını ve aldıkları dersleri cömertçe paylaşmayı kabul ettiler. Tang Fu'nun fazla idealist olduğunu düşünebilirsiniz. Öyledir ve işe de yaramaktadır. Binlerce Tang Fu mezunu dürüst davranıp insanlara istedikleri, ihtiyaç duydukları ve hak ettikleri saygıyı gösterdiğimiz takdirde başkalarıyla daha az stresli ve daha tatmin edici ilişkiler kurabileceğinizin kanıtıdır. Başlamaya hazır mısınız? O halde sayfayı çevirin ve başlayalım. 1. Bölüm. İletişim kuracak bir dil kullanın. Taşlar ve sopalar kemiklerimizi kırabilir ama sözler kalbimizi kırar. Robert Fulcom. Sayfa 7. Dil üstadı William Safire bir seferinde sormuşlar: "Özensiz iletişimin nedeni cahillik midir, umursamazlık mıdır?" Üstadın müzip cevabı ne mi olmuş? "Bilmiyorum ve umurumda da değil." Bölüm 1. Söylenenleri anlamaya çalışın. Çoğumuzun nasıl iletişim kurduğumuzu önemsemediğine inanıyorum. İnsanlarla iyi geçinmek isteriz ama çoğu zaman insanların eleştirildiklerini, dışlandıklarını, suçlandıklarını ya da utandırıldıklarını sanmalarına yol açan tetikleyici sözcükleri kullanmamayı bilemeyiz. Bunun sonucunda siniri bozulmuş bir insanla karşı karşıya kalırız ama niyetimiz aslında bu değildir. Bu bölümde en sık kullanılan tetikleyici kelimelerden pek çoğu tanımlanmakta ve çatışmayı önleyip işbirliğini arttırmak için bu unutulacak sözcüklerin yerine nasıl kullanılacak sözcükleri koyabileceğimiz anlatılmaktadır. Tartışmaya yol açabilecek sözlerden kaçının. Sözcükler ipteki çamaşırlar gibi asılı kalıp zihin rüzgarlarında dalgalanırlar. Rameshwar Das. Oğullarımın okuduğu lisede acil durumda aranacak kişilerle ilgili bazı formları doldururken gözlerimin önünde ilk unutulacak sözcüğün neden olabileceği zararı gösteren bir durum gelişti. Bankoda dururken yanıma bir kadın gelip müdür sekreterine şöyle dedi: "İsmim Rene Wilson, müdürle randevum vardı." Sekreter müdürün programını kontrol edip "Evet Bayan Wilson," dedi, "saat 3'te randevunuz olduğunu görüyorum ama müdür bey yetişemeyecek." Bayan Wilson rahatsız olmuştu. "Ama ben bu randevuyu bir hafta önceden aldım," dedi. "Bugün buraya gelmek için de işimden izin aldım." Sekreter: "Özür dilerim ama müdür bey acilen bir yönetim kurulu toplantısına çağrıldı," dedi. Bayan Wilson üsteledi: Ama bana neden haber verilmedi? Bu toplantıya zaman ayırmak için çok uğraştım. En azından bir haber verebilirdiniz. Okul sekreteri. Bilmiyorum ama müdür bey de daha yarım saat önce haber aldı, dedi ve bu şekilde devam ettiler. Oradan ayrıldığımda hala tartışıyorlardı. Neden? İkisi de ama sözcüğünü kullanıp duruyordu. Bu sözcük bir doğru yanlış etkileşimi yaratıp tartışmaları münakaşaya çevirir. Ama sözcüğü tepki yaratır. Bir ilişkiyi çekiçle kuramazsınız. Anonim. Düşünün bir. Birisi çıkıp da size şöyle dese neler hissederdiniz? Ne söylediğini duyuyorum ama... Sınıfının test ortalamasını yükseltmekle iyi iş yaptın ama... Öğrencilerinizin bu geziyi çok beklediğini anlıyorum ama... Evet, gölge yapsın diye oyun alanına ağaç dikmeyi kabul etmiştik ama... Ama sözcüğünün daha önce söylenen her şeyi nasıl silip süpürdüğünü görüyor ve duyuyor musunuz? Birileri bize cevap verirken ama sözcüğünü kullanırlarsa bakış açımızı tersine çevirmiş olurlar. Eğer biz onlara cevap verirken ama sözcüğünü kullanırsak dediklerine karşı çıkmış oluruz. Bu sözcük sözel bir çekiç gibidir. Çünkü insanları karşı karşıya getirir. Ve sözcüğü onaylar. Yaptığım bütün yanlışlar, işlediğim bütün hatalar düşünmeden davranmam yüzündendir. Bir ofis posteri. İnsanlarla münakaşaya girişmemek için bunun yerine ne diyebiliriz? Konuşmadan önce düşünmeli ve yıkıcı ama sözcüğünün yerine yapıcı ve sözcüğünü koymalıyız. Ve sözcüğünün güzelliği farklı görüş açılarıyla tartışmaya girmek yerine onları kabul etmesidir. Bir, ya veya anlaşmazlığı oluşturmak yerine herkesin söylediklerini onaylar. Okul sekreteri veliye durumu nazik bir şekilde şöyle açıklayabilirdi. Haklısınız Bayan Wilson. Müdür beyle randevunuz vardı ve sizinle görüşemeyeceği için ben de üzgünüm. Acil bir toplantı için çağrıldı. Bir başka zaman için yeniden randevu almak ister misiniz? Ve lütfen bir kez daha özrümü kabul edin. Şimdi ve sözcüğünü içeren aşağıdaki cümlelere bakın. Bunları duyan kişi olmanın nasıl olduğunu hayal edin. Ne söylediğinizi duyuyorum ve okul aile birliği toplantılarını 6'da başlatmayı denedik ama velilerin çoğu gelemedi. Toplantıları kısaltıp nasıl 8'de bitirebileceğimiz konusunda bir fikriniz var mı? Sen sınıfının test ortalamasını yükseltmekte başarılı oldun ve biz de matematik becerilerini geliştirmekte daha da başarılı olacağız. Öğrencilerinizin bu geziyi sabırsızlıkla beklediğini anlıyorum. Ve sonra otobüs fiyatları zamlandı. Nasıl ek para toplayıp da bu geziye gidebileceğimiz hakkında bir fikriniz var mı? Evet, ağaç dikip oyun alanını gölgelemeye karar vermiştik ve sonra da ağaçları bağışlayacak olan şirket vazgeçti. Bize birkaç fidan vermeyi istekli olabilecek hiç tanıdığınız fidanlık var mı? Ve sözcüğü konuşmayı sürdürür. Hayatınızın mutluluğu düşüncelerinizin niteliğine bağlıdır. Marcus Aurelius. İlişkilerimizin sağlıklı oluşu da kullandığımız dilin niteliğine bağlıdır. Ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz önemlidir deyişini duymuşsunuzdur. Aslında önemli olan hem ne söylediğiniz hem de nasıl söylediğinizdir. Halka açık bir seminerde bu unutulacak sözcükleri anlatırken yüzünde şaşkın bir ifadeyle bir kadın söz aldı. Ben İngilizce öğretmeniyim. 25 yıldır öğrencilerime amanın bir bağlaç olduğunu söylüyordum. Şimdi bunun bir bağlaç olmadığını fark ediyorum. Cümleleri bağlamıyor, kesiyor. Bu kitabın eski olduğunu biliyorum. Ama okuma listesinde bulunuyor ve ne olursa olsun okumak zorundasınız. Evet, bu akşam okula dönüş gecesi ama yine de erken çıkamazsınız. Bu kompozisyona çok zaman ayırıp çok uğraştığını biliyorum ama yazım hatalarıyla dolu. Hala yarı şaşkın bir halde neyi fark ettim biliyor musunuz dedi. Ben İngilizce öğretiyordum ama iletişim kurmayı öğretmiyormuşum. İlginç bir ayrım. Geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanı kullanmayı öğreniriz. Ama insanları rahatsız etmeyecek bir biçimde iletişim kurmayı öğrenmeyiz. Amadan kurtulmak insanları gereksiz yere kırmaktan vazgeçmenin bir yoludur. Hararetli tartışmaları görüş alışverişine dönüştürün. Birinci sınıf zekanın göstergesi iki zıt fikri aynı anda zihinde bulundurabilmektir. F. Scott Fitzgerald. Birinci sınıf bir ilişkinin göstergesi de iki insanın birbirine düşman olmadan aynı anda zıt fikirlere sahip olabilmeleridir. Her ikisi de görüşlerini dile getirirken ve sözcüğünü kullanırlarsa bu mümkün olabilir. Birisi ama sözcüğünü kullanır kullanmaz tartışmaya giden yol açılır. Çünkü asıl ifade edilmek istenen benim fikrim seninkinden iyi ve seninki yanlış düşüncesidir. Bundan böyle birisiyle münakaşa ederken bir an durun, bir adım gerileyin ve neler olup bittiğini düşünün. Büyük olasılıkla biriniz ya da her ikiniz birden ama sözcüğünü kullanıyorsunuzdur. Çoğumuz hemen hemen her ağzımızı açtığımızda ama dediğimizi fark edince şaşırırız. Bu, boşluk doldurmak için cümlelerin arasına hiç düşünmeden eklediğimiz bir alışkanlık haline almıştır. Bunu ne kadar sık söylediğimizi fark ettiğimizde, karşımızdakinin söylediğini reddederek aslında onu dinlemediğimizi, yalnızca kendi görüşümüzün daha iyi olduğunu kanıtlamak için sıramızı beklediğimizi fark ederiz. Ama sözcüğünün yerine V'yi koyar koymaz, konuşmalarımız daha az iddialı ve daha nazik bir hale dönüşür. İnsanların görüşlerinin yanlışlığını görmelerini sağlamaya çalışmak yerine, inançlarına saygı göstermeye başlarız. Söylediklerine katılmıyor olabiliriz. Ancak onların sorunlu bireyler olduklarını düşünmek yerine, farklı bir bakış açısına sahip olduklarını kabul ederiz. Bir okul müdürü bu tek sözcüğü değiştirmenin öğretmenlerle olan ilişkilerinde büyük bir fark yarattığını söylemişti. Öğretmenlerden biri sınıf listesini alır almaz hışımla odama daldı. "Bunu bana nasıl yapabilirsiniz? Sınıfımda 30 öğrenci var ve yardımcım yok," dedi. Ona tam "kusura bakmayın ama bütçemiz kesintiye uğradı" diyecekken bunun bir yararı olmayacağını fark ettim. Bunun yerine "evet" dedim. "Bir yardımcı öğretmenimiz olacaktı ve ek personel alamıyoruz. Özür dilerim. Büyük bir sınıfınız olduğunu ve bir yardımcınız olması gerektiğini biliyorum." Biraz sakinleşti ve "ama yardımcım olacağına söz vermiştiniz," dedi. Ona "haklısınız, söz verdim," dedim. Ve eğitim müdürlüğü bu yıl artık başka kadro açılmayacağını bildirdi. "Lütfen inanın bana, elimden bir şey gelse yapardım." Ve sözcüğü anlaşmazlığı sihirli bir biçimde ortadan kaldırdı mı? Hayır. Daha şiddetlenmesini önledi mi? Evet. Dil konuları. Bağırıp çağırıyorum tabii ki. Çünkü hatalıyım. Leslie Charles. Bir rehber öğretmen bana şöyle anlattı. Öğrencilerimden biri eskiden haftada birkaç kez beni ziyarete gelirdi. Ya bir şey için endişelenirdi ya da başı dertte olurdu. Çoğu zaman sorun her neyse onun kendi hatası olmadığı hakkında yüzlerce bahane sıralardı. İlk olarak ona duvarımda asılı duran posteri gösterdim. Ama sözcüğü kocaman kırmızı daire içine alınmış ve üstüne bir çarpı atılmıştı. Ofisimde bu sözcüğün kullanılmasına izin verilmediğini söyledim. Bu benim için de geçerlidir. İlk başlarda benim deli olduğumu düşündü. Ancak bir süre sonra o da nasıl yaptığımı görüp bana uydu. Söylediğim her şeyi "ama o başlattı" ya da "ama öğretmen bana taktı" diye kestirip atmak yerine ve sözcüğü sayesinde olayları farklı görmeye ve söylediklerimi geçiştirmek yerine dinlemeye başladı. Bu sözcük onu bağırdığı zaman durup ne söylediğini düşünmeye zorladı. Bu da onu sakinleştirdi. Kafa tutup söylediğim her sözden alınmak yerine bir şans vermeye başladı. O tek bir sözcüğü değiştirmek tavırlarında o kadar büyük bir değişiklik yarattı ki. Bugünden başlayarak ama sözcüğü için alarma geçin. Dilinizin ucuna geldiğinde ona tangfu yapın ve yerine ve'yi kullanın. Duygusal açıdan gerilimli konuları bile iş kavgaya dökülmeden tartışabileceğinizi göreceksiniz. Sıkıştırılmak yerine sözünüze kulak verildiğini hissedecek, ikiniz birden söz düellosu yapıp kimin haklı olduğunu belirlemeye çalışmak yerine bir karara yönelebileceksiniz. Gençler için Tang Fu önerileri. Eğer ama sözcüğünü kullanmaya devam ederseniz, öğretmenlerinizle ve anne babanızla münakaşalara gireceğinizi, çünkü bu sözcüğün onlara bahaneler uydurduğunuzu düşündürttüğünü garanti ediyorum. Örneğin, evet bugün spor kıyafetimi getirmem gerekiyordu ama, bunun yerine ve koyun. Çoğu zaman yatışacaklarını ve sorumluluk üstlendiğinizi hissedip sizi sıkıştırmaktan vazgeçeceklerini göreceksiniz. Şunu deneyin. Özür dilerim. Bugün spor kıyafetimi getirmem gerektiğini biliyorum ve mutlaka not edip yarın getireceğim. Söylenenleri anlamaya çalışmak için eylem planı. Dönemin son haftasında hasta olan bir öğrenci önemli bir projesini verememiştir ve sınıfta kalacaktır. Okul ödevini yapamayacak kadar hasta olduğundan cezalandırılmaması gerektiğini düşünüyordur. Siz ise onun ya da ailesinin en azından okulu arayıp durumu açıklamak sorumluluğunu üstlenmesi gerekir diye düşünüyorsunuz. Olumsuz bir tepki başlatan tetikleyici bir sözcük kullanırsınız. Mono olduğun yolunda bir söylenti duydum ama beni arayan olmadı. Konuşmayı yapıcı sürdürecek olumlu bir cümle kullanırsınız. Mono geçirdiğine üzüldüm ve eğer gelemeyeceksen arayıp okula haber vermek senin görevindir. Ama kullanmaya devam edersiniz ve olay münakaşaya dönüşür. Seni dinliyorum ama hasta olmana rağmen yine de ödevlerini bir şekilde tamamlaman için bir plan yapman gerekiyor. Ve kullanmaya devam edersiniz ve konuşma bir çözüme doğru ilerler. Ödevlerini bitiremeyecek kadar hasta olduğunu kabul ediyorum ve şimdi de onları tamamlamak için nasıl bir plan yaptığını öğrenmek istiyorum. Ama kullanmaya devam edersiniz, bu da karşınızdakini daha da öfkelendirir. Seni anlıyorum ama bahane duymaktan da bıktım. Ve kullanmaya devam etmeniz karşısındaki kişiyi işbirliği yapma inisiyatifi verir. Tamam, kompozisyonu cumaya ve kitap raporunu da pazartesiye kadar bitirip getirirsin.